Efendim, Önemli Şeylerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özay Şen. Bu sefer söylemeyeceğim.
Ne bileyim, sen söylüyorsun hep.
Hayır abi, alakası yok.
Ben Hakan Orkan.
Efendim hoş geldiniz. Daha önceki bölümümüzde sosyal sınıf farklılıklarına değinen filmlerin ilk bölümünü yapmıştık.
Evet.
Şimdi ikinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Ediyoruz
çünkü...
Kimle ediyoruz?
Çok film var elimizde.
Çok film var. Guguk Kuşu.
Guguk Kuşu. One Flew Over the Cuckoo's Nest. Yazanı okuyarak söyledim. Ezberden söylemedim. O kadar iyi değilim. 1975 yapımı. Ken Casey'nin romanından uyarlama. Keza evet. Yanlış Forman hatırlamıyorsam filmi. E-yayınlarında da Türkçe'de yayınlanmıştı.
Onu bilmiyorum ben.
O ben de emin değilim ama Türkçe'de yayınlanan bir romandan uyarlama. Miloš Forman'ın.
Miloš Forman'ın filmidir. Yani... Aslında çok farklı bir senaryosu var bu filminde.
Yani gene nereden tutsan farklı bir şey çıkacak.
Evet, farklı bir şey çıkacak gibi. Yani bir akıl hastanesinde geçiyor ama gene sınıf farklılığını akıl hastalarına yüklemesi. Hı-hı. Yani alt tabakayı akıl hastalarına yüklemesi evet. Daha doğrusu.
Yani bir tabaka olarak, bir evet. Sınıf olarak bile görülmemesi akıl hastası insanın.
Doğru diyorsun aslında, evet.
Jack Nicholson oynuyor bu filmin başrolünde.
Gene ne oynuyor?
Yani bu... Şimdi yanlış hatırlamayayım gene hani o dönemde filmi var da Jack Nicholson olarak hani böyle patladığı film hı-hı. Olarak zaten Guguk Kuşu olup gösterilir evet. Her zaman. Zaten Oscar kazandı bu filmde. Hı-hı. En iyi kadını kazandı.
En iyi kadını mı Jack Nicholson
kazanmadı. Onu da kazandı. En iyi belgeseli kazandı tek başına Jack Nicholson
öyle
olarak.
Öyle bir oynuyor ki adam.
Cümleyi devrik kurunca böyle oluyor işte.
En iyi yabancı filmi bile almış.
5 Oscar'ı aldı bu film. En iyi filmi aldı. En iyi yönetmeni aldı Miloš Forman. En evet. İyi erkeği Jack Nicholson'ı aldı. Bir de filmin ana kötü karakteri olan hemşireyi canlandıran ismini şu an bakarak söyleyeceğim. Louise Fletcher isimli abla da en iyi kadın Oscar'ını aldı zaten film. Nereden
şimdi,
baksan
şimdi oldu.
Ateş ediyor, ışıldıyor.
Şimdi oldu.
Burada Jack Nicholson'da cezai ehliyet aslında yoktur. Belgesi alabilmek için akıl hastanesine gidip numara yapmaya çalışıyor ama biz filmi onunla beraber izlediğimiz süre boyunca sorunları olduğunu görüyoruz yani. Hani
görüyoruz.
Gerçekten ihtiyacı var oraya girmesinin.
Onun da aslında akıl hastalarına bakışıyla daha sonra yani filmin başında evet. Bakışıyla daha sonraki bakışı arasındaki farkı da görüyoruz. Hı-hı. Bu da aslında şey sınıf dediğimiz şey aslında niye var? Kim
ne
yaratıyor?
Ki,
ya da o sınıfları dolduran bireyler hı-hı. Aslında özünde insan herkes neticede. Hani bunu kim koyuyor bize bu hı-hı. Belli tabirleri? Hani bunu çok aslında iyi anlatan bir film.
Evet.
Bu açıdan bakıldığında hepimiz insanız diyor yani.
İşte, ya bu filmin de bu arada çok kült sahneleri vardır yani o işte tuvalet gibi bir yerde bir şey çıkartmaya çalıştığı hı-hı. Sahne, Kızılderili'yle konuştuğu sahne.
Arabayla kaçış,
camı kırış, basketbol potasının üstüne çıkma sahnesi falan hani böyle çok kült yerleri vardır bu filmin de bakıldığı zaman bu açıdan. Hani sadece bizim bu başlık önerisinde değil bir film önerisi olarak da hani mutlaka izlemeniz gereken filmlerden biri.
Kesinlikle bir klasik.
Şimdi bu hani akıl hastalığıyla böyle hani yan yana olacak bir başka film de Joker'i direkt buraya hani sınıf farklılığına önerip onu da hani hızlıca geçebiliriz zaten.
Evet onu da çok andık
hani,
çünkü.
Parazit gibi onu da çok andık. Hani burada evet. Da aslında ayak takımı, işçi sınıfının şimdi hayali bir şehir sonuçta ve evet, çizgi roman şehri Gotham ama baktığın zaman aslında Chicago ve New York şehirlerinin bir uyarlaması ikisi de. Yani görünüş olarak Chicago, işleyiş şekli olarak New York'a benzetilir Gotham her zaman.
İki uç sınıfın en çok hissedildiği evet. Şehirlerden.
Bu şehirler de yani aslında şu an biz böyle işte gıptayla bakıyoruz aman tanrım ne kadar güzel şehirler yapmışlar falan gibisini düşünüyoruz ama zamanında çok büyük sorunlar yaşamış şehirler bunlar. Ve işte hala o sorunların en fazla yaşayan insanlar tabii ki alt kesimdeki insanlar oluyordu yani. İşin elit kısmında, aristokratik, işte siyaset kısmında ya da belediyede çalışan memur ıvır zıvır bunları görmüyordu bile belki.
Yani alt tabakaya yaratılan sözde bir sistem de var. Hani onlara bakacağız, edeceğiz hı-hı. Diyen bir sistem var. En çok da bu sınıf aslında dışarıda bırakıyor evet. Bu sistem.
Evet.
Hem psikolojik olarak, hem maddi olarak bakıldığı zaman çok büyük problemler var aşağıda. Hı-hı. Kaynıyor aşağısı çok diyebiliriz. Çok... O kaynayan tabakanın da... Evet. En sivrilen karakteri Joker oluyor tabii ki.
Yani Joker oluyor. Yani Joker'in de zaten hani izlediyseniz de filmin gidişatı bir çizgi roman filmi gibi değil.
Yok.
Bakıldığında da farklı bir yapı
adım
olarak.
Adım adım deliliğe doğru.
Evet. Bakalım Oscar'da ne yapacak? Onu
evet.
Da,
onu da merak ediyoruz.
Belki yayınlandığında Oscar çıkmış olacak mı? Hayır. Evet. Onun tahminlerini geçtim. Tamam. Şimdi bir başka siyah beyaz film. Seven filmi. Benim filmim.
Senin filmin.
Seven Samurai. 1954.
Seven
Keşke
Samurai.
Benim filmim olsaymış.
Keşke. Kurosawa.
Akira Kurosawa'nın Japonya'nın meşhur yönetmeni ki kendisi bugün Steven Spielberg'ünden George Lucas'ına, J.J. Abrams'ından, o tipsiz heriften birçok yönetmeni dinliyorsa uyuz olsun desin ki yani
tamam.
Ne kadar tipsiz. kadar birçok...
Sen Star Wars yüzünden galiba adam akılsın.
Evet.
Değil mi? Tamam.
Star Trek'ten dolayı da akıllı. Neyse. Hollywood'da birçok yönetmeni ilham kaynağı olmuş bir yönetmen. Hani bu dedik ya daha öncesinde de. İşte formüller yazılıyor, film ona göre çekiliyor, matematiği işleniyor falan gibisinden. Hani adam Japonya'da yapmış bunu. Hani bayağı uzak doğuda.
Japonya'dan formülleri yollamış.
Yollamış ve hani oturmuş formüller olarak karşımıza çıkıyor. Seven Samurai'da aslında bir dönemsel film ama kurgu da var tabii ki işin içerisinde. Bu Japonya'nın feodal döneminden bahsediyor. Evet. Feodal dediğimiz ne? İşte bu bizim tarihte gördüğümüz, Avrupa tarihinde gördüğümüz nedir? Krallar vardır, kralın toprağı vardır.
Derebeyleri
işte falan. İşte tebaası onun etrafındadır, derebeyleri vardır vesaire. Japonya da aynı aslında. Hani derebeyliklerle yönetiliyor tabii bir döneme ki. Kadar. Bir şogun var. Şogunun altında ona yardımcı olan Yeniçeri askerlerine benzetebileceğimiz ama soylu aileler olarak addedilen samuraylar var. Bir şogun öldüğünde ya da toprakları elinden alındığında, gücü kaybolduğunda bu samuraylar başıboş kalıyor.
Evet.
Şimdi bu soylu aile başıboş kaldığı zaman ne yapacak? Paralı askerlik yapmak zorunda kalacak. Seven Samurai da aslında bunu anlatıyor. Normalde hiç yanlarına bile yaklaşmadıkları, muhabbet etmedikleri çok alt tabaka bir köylü halkına yardım etmek durumunda kalıyorlar. Çünkü paraya ihtiyaçları var. Çünkü karınlarını doyurmak zorundalar. İşte samuraylık mesleği diye bir şey yok aslında. O bir aile geleneği ama bunu bir meslek haline getiriyorlar. Bu açıdan da bakıldığında hem Japon sineması için hani bakılabilecek filmlerde önerebileceğimiz bir nokta.
Hem de bu kültürü oluşturan aslında sınıf, yani Japonya'da bu sınıf farklılıkları nasıldır? Özellikle feodal dönemde. Bunlara bakış atmak adına da tabii ki çok önemli bir film. Zaten Kurosawa'nın yaptığı iş buydu.
Tabii.
Hani ilgilendiği mesele bu.
Genelde yani filmin çektiği filmin çoğu da hep dönem filmi olmuştur zaten.
Hep dönem ama. Filmi ve hep o dönemlerdeki sınıf farklılıkları aslında baktığında özünde. Boş hikayeler değil yani.
O şimdi Hollywood filmlerine görüyoruz. Samuraylar böyle uçuyor, kaçıyor, takla atıyor falan da. Yok öyle değil arkadaşlar. Gerçekten değil yani.
Yok, bambaşka öyle şeyler yok.
Bambaşka bir statü o yani.
Aynen öyle.
Şimdi Titanic'e geldik.
Aslında.
Bak bu da aşk filmi.
Bu riskli bir film tabii şimdi konuşması. Hani ya ne alaka lan diyecek.
Tabii.
Çoğu insan eminim.
Ama bu da bir gerçek hikaye ve gerçek hikayenin de dayandığı şey aslında bizim toplumumuz yani bizim dünyamızın sınıf farklılığı ortaya
yani
koyduğu şey.
Yani bu Titanic faciasını sinema dışında, film dışında ele alırsak zaten başlı başına sadece bir kaza olarak facia değil. Zaten oradaki o gemide yatan bir mantık var. O mantık facia.
Evet.
Yani geminin alt taraflarında tutulan işte İrlandalılar, İskoçlar, farklı göçmenler. Bunlar hep altı geminin altındalar.
Ve tıkış tıkış kargış bulmuş.
Tabii ve şey. Gemi batmaya başladığında da bu insanlar kilitleniyorlar oralara. Kilitleniyorlar.
Çıkmasınlar,
filikaları doldurmasınlar diye. Bu zaten al sana işte bir
insanlık ayıbı zaten.
Sınıf farklılığına dair bir facia. Titanic filminde de tabii ki bunu James Cameron abimiz işlemiş. İlk bir buçuk saat hiç bakmamış oralara. Kız kaçmış, oğlan kovalamış.
Gelecek.
Öpüşmüşler, sevişmişler. Oo diyoruz ne güzel. Yani ben hatırlıyorum ben sinemada izlemiştim Titanic'i.
Ben de sinemada izlemiştim.
Kadıköy Rex sinemasında.
Ben de Kadıköy Rex sinemasında izlemiştim.
Beraber mi izledik?
Hayır abi 6 yaşındaydım ben oralar. Yani çok iyi hatırlamıyorum.
Sen
ama
film kaç yılında 97. çıkmıştı? Ben de 17 yaşındaymışım. Ben beraber olamayız zaten. Çok sıkıntı çıkar.
Beni niye zaten Titanic'e götürmüşler ki? 6-7 yaşındaki çocuk niye Titanic'e götürülür ki? Yani ne beklemişler ki benden?
Senden bence hiçbir şey beklememişler. Onlar kendileri film
bırakacak yerleri
yokmuş. Sinemayı film izlemeye gitmişler. Sen de öyle bakmışsın.
Sosyal sınıf yani, farklılığıymış bilmem neymiş.
Yok onlar hikayeymiş. Ben şey çok iyi hatırlıyorum. Yani ilk 1-1,5 saat gerçekten sıkılmıştım ki James Cameron sinemasını severim.
Yani daha önce hani bahsettik Terminatör'de güzel işler.
Terminatörler zaten yani hani inanılmaz işler ama hep aksiyonu bol işlerdir. O yüzden o Titanic'in ilk 1-1,5 saati gerçekten çok ağdalıydı.
Tabii.
Hani böyle bir
salon edebiyatı böyle.
Evet evet.
Böyle aman bir efendim siz de mi geldiniz? Vay efendim onlar da gelmişler. Ya,
hala oynuyor mu bilmiyorum. Bu rekor sayıda yıllardır oynayan Hayat Ağacı diye bir dizi vardır. Pembe dizi sevenler
tamam,
bilir.
Tamam. Niye biliyorum evet, ama biliyorum.
Ben annemle çok izlemiştim o diziyi. Küçükken dizinde. Böyle küçük gözyaşları akmıştı hep benden. Onun gibi ağdalı yani. Evet. Hani böyle hadi diyorsun artık. Gemi batsın. Facia istiyordum artık yani. Böyle. Facia kısmı gelince çok teknik açıdan inanılmaz bir film çıktıdır bir anda ortaya. Yani bu meşhur Meksika'da ismini bilmediğim bir devasa bir tank var, havuz. Film platosunda.
Orada çekilen
bir sahnedir falan. Çok inanılmaz. Hala da bugün baktığınızda. Şimdi CGI yaslandığı için sinema çok böyle sırıtan
daha
işler ortaya çıkıyor. Daha
pratik yapıyorlar işi tabii CGI'de.
Pratik efektler olduğu için inanılmaz. Ama baktığında tamam biz gene konumuza dönelim. Efektleri geçelim. Çok büyük bir dram var gene orada.
Tabii sınıfsal farklılık var.
Yani orada yani. Aslında yüzlerce, binlerce belki tam bilmiyorum rakamı. Bilinç bir şekilde kilitlenerek öldürülüyor insanlar. Neden? Çünkü onlar göçmenler.
Onlar ayak takımı.
İskoçlar,
onlar
işsiz, pis
güçsüzler. Kokuyorlar diyorlar.
Aynen öyle. Bizim aristokratlarımız, zenginlerimiz o filikalara binmeli. Hı-hı. Üşümemeliler. Fazla insan binip kayığı batırmamalı gibi gibi sebeplerden öldürülüyor insanlar. Yani aslında baktığında bütün o Rose'la şeyin aşkını çıkarıverelim bir anda.
Yani orada evet yani iki karakter değil de hani genel olarak böyle hani Titanic belgeseli gibi düşündüğün zaman aslında.
Evet çok başka bir şey çıkıyor.
Ki vardır gerçekten. Da büyük ihtimalle hani bir yerlerde şu an adını bilmediğim güzel Titanic belgeselleri vardır.
Çok vardır canım.
Bir de bana kalırsa çok böyle topa tutulur muyum acaba? Çok abartılmış bir kaza olarak geliyor ama sonuçta hani dönemine göre bakıldığında 1917 miydi? 1900...
Kazanın abartılması ne demek ya?
Hayır böyle yani gezegenin yaşadığı en büyük insanlık üzüntüsü falan gibi addediliyor ya. Hani sanki başka hiç yaşanmamış.
Kim
diyor onu ya? Hadi Hollywood sineması. Ben demiyorum abi. Benim okuduklarımdan yola çıkarak yani insanların yorumlarından yola
başka
çıkarak.
Başka facia kalmadı da bunu mu çektiniz yani, diyorsun?
Başka facia kalmadı bunu mu çektiniz diyorum. Ayrıca o var. Hem de yani tamam bu da kötü bir şey de yani en kötüsü değil be. Daha da kötüleri var.
Çekiyorlar işte her şeyin bir zamanı var. Tabii dur sinema bitmedi ki.
Bana ne ya.
Durmadın geç tamam. Titanic'i ya.
Şimdi enteresan sularda yüzmeye başlayacağız.
Hadi bakalım.
Madem hani Hollywood dedik, Güney
bizim
Kore dedik,
Japonya
dedik.
Bizim güzel sinemamıza gelelim.
Bizim güzel sinemamızda böyle filmler yok mu? Var. Hem de en şaşalısı en güzelleri var.
En ağababalarından var.
En ağababalarından var. Şimdi onlardan bahsedeceğiz birkaç evet. tanesinden. Selvi Boylum Al Yazmalım 1977.
Atıf Yılmaz'ın efsane filmi.
Atıf Yılmaz'ın Cengiz Aytmatov'un gene aynı isimli romanından uyarladığı evet. bir... Aslında bu da böyle bir aşk, meşk hikayesi anlatır gibi gözüküyor ama...
Ama romantik değil, dramatik.
Dramatik bir aşk hikayesi. Burada da mesela Türkan Şoray, Kadir İnanır, diğer adamın ismi Ahmet Mekin.
Adamın ismi?
Oyuncunun tamam. ismi.
Evet, Ahmet Makin.
Makin mi?
Makin.
Bozuldum dur.
Tamam, bozdum seni hadi. Gel kendi ayarına dön.
Burada da hani şey gibi, şimdi bunu söyleyeceğim ama kafalarda şey oluşmasın. Bu Fi diye bir dizi vardı ya. Hı-hı. Böyle çapraz ve çarpık ilişkileri anlatan.
Hı-hı. Kitap
hani,
uyarlaması.
Kitap uyarlaması Hı-hı. o da. Hani burada da aslında bakıldığında 3 tane karakter var. Bir kadının iki farklı olan insana olan duygularını anlatıyor.
Ve neler ağır basıyor, niye bir tarafı basıyor. Seçmek zorunda kalıyor.
Şimdi Türkan Şoray karakteri Asya isimli bir kadını evet. canlandırıyor. Bir kamyon şoförü olan Kadir İnanır canlandırıyor. İlyas'a aşık. İlyas. Evleniyorlar. Çocukları oluyor ama Kadir İnanır tam bir şey. Womanizer. Yani
mıknatıs. Kadın mıknatıs.
Falan yani. Kadın mıknatısı. Ateş ediyor abimiz. Zaten yakışıklı bir abi.
Ama yani kamyon şoförlüğü mesleğinde var böyle bir şey. Hani bu kaptanlar gibi her durakta bir sevgili, her limanda bir sevgili vardır derler ya. Yani bu şey için karalamak için falan bir şey söylemiyorum. Ben lojistik sektöründe de bulundum kaç yıl önce. Çok kamyoncu abiyle iş yapmıştım, tanışmıştım, muhabbet etmiştim var. Gerçekten her yerde gerçi şimdi kamyoncu olup da eşi izleyen vardır, bir şey vardır. Çok töhmet altında bırakıyoruz ya, insanları
hiç,
ya.
Hiç. Ya böyle orta yolu bulacağız
diye çok tanıdım. Böyle bir şey vardı o kadar.
O da öldü zaten.
Ya, o da öldü zaten. Başka
sosyal
bir
medya ne hale geldi ya.
Abi evet
kimsenin suyuna sabunla dokunmadan gelmek
olmuyor
gitmek.
Böyle evet. Yani
kamyoncular ayaklanacak ki.
Vallahi ne yaptık şimdi?
Ne yaptık?
Tamam. İlyas çok çapkın bir adam.
Evet İlyas çapkın bir adam. Türkan Şoray'ı tabii haliyle aldatıyor. Çocuğuyla ortada bırakıyor. Türkan Şoray basıyor, gidiyor. Sonra karşısına Cemşit diye bir karakter çıkıyor. Hı. Ahmet Mekin'in canlandırdığı. Fakat yıllar sonra Kadir İnanır'la yani İlyas'la tekrar karşılaşıyorlar. Ve o noktada Türkan Şoray diyor ki işte diyor aşık olduğum adam ama diyor bir yandan da bana kol kanat geren, beni koruyan bir adam.
Hem de daha varlıklı.
Hem de daha varlıklı bir yandan da bakıldığı zaman tabii ki. Kimi seçmesi lazım? Sevgi emektir diyerekten emek veren olan Cemşit'i seçiyor. Tabii burada da şöyle bir şey var yani Kadir İnanır'ın karakterinin sürekli yollarda olması, ailesine bakmaması, çok az para kazanıyor olması... Bir kadının hem kendisi hem de çocuğu için geleceğini düşünmesine yol açıyor. Bu tabii ki dönemin Türkiye şartlarına da
kesinlikle.
Çok uyan bir şey. Ki Cengiz Aytmatov Türkiye olmamasına rağmen.
Evet.
O yüzden de ki Türk sinemamızın da mihenk taşlarından biridir zaten bu film. Müzikleriyle, kesinlikle. Çekimleriyle.
Kesinlikle. Güzel. Çok anmamız gereken ilk filmdi sinemamızdan bence.
Bir arada böyle Türk sineması üzerine bir bölüm çekmemiz şart.
Kesinlikle. Çok da keyifli olur.
Şimdi hem komediye de kaçan birkaç tane film var ama aslında bunlar tür olarak seyirciye komedi olarak lanse edilmiş ama altları çok dolu dolu filmler bunların. Hı. Hani zamanında Türk televizyonlarında sabah kuşağında öğle kuşağında izleyip
her kuşakta
güldüğünüz filmleri atıyorum bir 25 yaşından sonra 30 yaşından sonra bir daha izlediğinizde bambaşka hani bir
bambaşka yorumlara açıyla gidiyor.
Görebiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi sözümü
kestim. Bu arada
kestim.
Cesaretlerine de hayran kalmamak imkansız. Hani bugün Türk sinemasının yani birkaç yönetmeni ayırırsak yapamayacağı işleri evet, yapmışlar o zaman.
Bu kadar cesur işler. Ha.
Gerçekten çok cesurlar ama her anlamda.
İşte o dönemler 70'ler 80'ler hep yasaklarla şarkı yasağı, kitap yasağı, film yasağı. Büyük ihtimal şöyle düşünmüş olacaklar. Biz bunu bir komedi yapalım ama hı, siyasi film olsun. Biz siyasi olduğunu gizleyelim. Hı hı. Kimse de anlamasın. Abiler de anlamamış ülkeyi yönetenler sağ olsunlar.
Ama vatandaş anlamış.
Vatandaş yani. Anlamış. Yani,
yani bu filmler
siyasi film.
Tabii komedi bir de şey değil. Mi? Hani bu filmler çekildiğinden 20 yıl sonra kült olmuş filmler değil. Çekildikleri
de
gibi olay olmuş filmler hı hı, bakıldığı zaman. Bunların da genelinde zaten bir numarada Kemal Sunal var.
Evet, Şener Şen var.
Sonrasında. Ardından Şener Şen var.
Tarık Akan da hani bu
tabii
listelemek.
Yok ben hani komedi lazım anlamında
ha,
diyorum.
Komedi anlamında diyorsun. Tamam.
Satirik okay, filmler okay, kısmında okay. Bu iki aktörümüz var. Çok değerli aktörümüz var. Züğürtağ. O yüzden.
1985 Yavuz Turgul bu arada senaryosunu yazan ki kendisi kimdir derseniz Eşkıya ve son dönemde çekti. Av mevsimiyle hatırlayabilirsiniz.
Kabadayı da onundu galiba.
Kabadayı da onundu.
Gölge oyunu onundu.
Yani şey.
Televizyonda
yayılmadı mı?
Gölge oyunu da yasaklı değil aslında ama gölgede bir şekilde adı gibi.
Evet. Neyse şey. Züğürtağ'dan bahsetmek gerekirse şey alt yapısı aslında şey güçlü kuvvetli bir film.
Evet.
Neyi anlatıyor? Hakan Beyciğim siz bahsedin
efendim,
istiyorsanız
bu
Züğürtağ'dan.
Köylerde ağaların hı hı, bu feodalizmi var ya, ağ feodalizmi diyelim hadi.
Hı hı.
Yani bunun ne kadar baskın olduğunu aslında köylüler için, köy yaşantısı için ne kadar yorucu olduğunu
hı hı,
en iyi anlatan filmlerden. Hani
biz komedi diye görüyoruz. Şener Şen
komedi
diye koşuyor,
bakıyoruz.
Kemal Sunal neşe olaya evet, şekliyor, gülüyorsun ama tabii ki böyle filmler değil.
Bunlar. Böyle filmler değiller. Bu köyden şehre göçme de temelinde var tabii. Yani çünkü büyük şehirlerimiz hızlıca modernleşiyor. İstanbul'un taşı toprağı altındır.
Altın diyorlar. Herkes yola
diyor,
çıkıyor.
Herkes koşuyor. Gördünüz altını işte.
Altı üstü kalmadı artık İstanbul'un.
Altı üstü kalmadı İstanbul'un. Bunu en iyi anlatan filmlerden. Burada da Şener Şen zaten hani
ağayı oynuyor.
Ağayı oynuyor ve o hani komedi türüne slapstick
değil mi?
Diyeceğimiz o beden
göz
dili,
hareketi, ağız mimiği.
İnanılmaz beden dili. Dediğin gibi mimikler öyle hareketler kazandırıyor ki adam bu filmle birlikte. Yani hani gülelim mi, ağlayalım mı ne yapacağımızı şaşırıyoruz aslında doğru, baktığın zaman.
Doğru.
Hani ağlatma kısmı tabii ki çok baskın değil.
Değil.
Komedi
değil,
çok ön planda.
Orada senin nasıl baktığınla
evet,
alakalı.
Yani. Ama okuması rahat ve çok keyifli bir film. Hı. O açıdan bakıldı.
Bu hikayede de işte köylüye zulmeden bir ağ var. Bir yandan evet, da kuraklık var. Yani zulüm aslında orada birazcık ağır kelime kaçar da çünkü komedi gibi gösteriyor biraz onu.
Evet.
Tokatlıyor, sopalıyor bilmem ne.
Evet.
Köylü artık
öyledir de.
Öyledir de döneminde daha da serttir büyük ihtimalle bilemiyoruz tabii ki. Ne yapıyor tabii köylü? Bütün malını çalıyorlar ağanın. Soyup soğana çeviriyorlar, satıyorlar olabilen şeyleri. İstanbul'a taşınıyorlar. Ağada tek başına kalınca ne yapıyor? O da tek çareyi İstanbul'a göç etmekte buluyor. Yani burada hem köyün içerisindeki karmaşayı, hem şehir içerisindeki karmaşayı, hem köylü ağa sınıf farklılığını, hem de köyden İstanbul'a yani bir giden, metropole giden evet, insanın yaşadığı alt üst ilişkisini
köylü şehirli.
Köylü şehirli.
Farkını
görebiliyorsunuz.
Anlatıyor. Evet görebiliyorsun.
Buna benzeyen Kapıcılar Kralı var. Bu da yani kültlerden biridir Zeki Ökten'in çektiği. 1976 yapımı. Kemal Sunal'ın başrolünde oynadı. Bu da mesela daha önceden bahsettiğimiz alt üst ilişkisi üzerine. Hani alttan başlayıp yukarıya çıkma olayını bir apartmanda anlatır.
Evet zaten çok iyi bir setting aslında.
Çok iyi bir
baktığın
setting.
Zaman.
Yani tam İstanbul için, Türkiye'de evet, için de çok güzel bir setting.
Yani kapıcımız her sınıfı görebiliyor.
Görebiliyor.
Aslında.
Hepsiyle uğraşıyor ama evet, hep bir çıkar uğruna uğraşıyor. Evet. Seyit karakterli bir köylüyü canlandırıyor Kemal Sunal burada. Hı-hı. Biraz şark kurnazı. İşte vodkacı vardır orada Şevket Altun'u canlandırdı. Hı-hı. İşte vodka ister yarısına koyar, yarısına koymaz vesaire. Şimdi burada da mesela niye hani böyle bir betimleme var? Köylüyü ayaklar altına almışlar. Kapıcı yapmışlar, apartman görevlisi yapmışlar. Kapıcılar Kralı zaten filmin ismi. Bir kat yukarı çıkıyorsun, memur var, zor zanaat geçiniyor. Şimdi bir kat yukarı çıkıyorsun, ticaret yapan bir adam var. Bir kat yukarı çıkıyorsun, bankacı var. Bir kat yukarı çıkıyorsun, bilmem var. En üst katta da mal mülk sahibi, mal çok zengin sahibi, bir adam
zengin
var.
Bir adam mı?
Ya şimdi,
piramidin tepesi yani.
Ya piramit diyoruz ya hani burada. Bu kadar güzel anlatabilirmiş evet. Gerçekten bir apartman içerisinde. Ki evet. Daha sonra Kapıcılar Kralı seneler sonra Bizimkiler dizisine de ilham kaynağı olacaktır.
Aynen öyle.
Bizimkilerdeki yani çok uzun süreler boyunca aslında hani ister istemez de bu fikri bir şekilde aslında anlatmış insanlarımıza.
Tabii. Zaten bunu bizim tarafımızdan yani aslında hani orta alt tabakalar diyelim. Hı. Bu iki tabaka arasına yakın anlatabilen, samimi bir şekilde aktarabilen yapımlar zaten kült oluyor. Onun dışındakiler zaten yapay, suni, çiğ bir şekilde anılıp unutuluyor gidiyor.
Ya şimdi hani Japonya diyorsun, Güney Kore, Amerika diyorsun, izliyorsun güzel de hani bizden çıkan bir şey olduğu zaman direkt hani yakalıyorsun onu.
Kesinlikle.
Kiber. Çok kiber söyledim.
Güzel bir şekilde söyledin yani.
Kiber Feyzo var. 1978 Atıf Yılmaz'ın bu da.
Gene. O da Atıf Yılmaz'ın.
Bunda da köylü feodalizmi. Yani köy ağa feodalizmi var.
Benzer bir tema zaten aslına bakarsan. Şeyle bir züğürt tarihi.
Züğürt tarihi
hani birlikte. Yakın bir temayı işliyor.
Burada Şener Şen, Kemal Sunal gene ikilisinin muhteşem kimyasını görebilirsiniz.
Atışmalar. Film boyu atışmalar.
İşte burada da Kemal Sunal müjdarı olması lazım.
Başlık parasıyla
almak satın istiyor. Almak istiyor. Yani aslında evet öyle bir durum da var. Şimdi kelime olarak kullandım ama
yani başlık parasını vermek istiyor. Başlık parasını vermek istiyor.
Ya bunun içine ne yapıyor? Para biriktirmek için İstanbul'a gidiyor, geliyor, çalışıyor vesaire ama bir dönem boyunca da biz bunu izlerken de bu feodalizmin çöktüğünü görmeye başlıyoruz. Evet. Kazanılan paranın hiçbir değeri yok.
Aynen öyle.
Bir anda itilen kakılan Feyzo karakteri sevilen ve saygı duyulan bir karakter haline gelmeye başlıyor. Ve bu açıdan biraz daha komedisi ağır basıyor bunun açıkçası bakıldığı zaman ama bu da hani paragraf arası okunduğu zaman güzel bir film.
Bu temelde aslında baktığımız zaman Kemal Sunal'ın bu köy temalı filmlerinin hepsini ve bu şehirde geçen Kapıcılar Kralı gibi, Çöpçüler Kralı gibi filmlerin hepsi aslında bizim bu bahsettiğimiz şeye giriyor.
Evet, bu paragraf aralarını okumakla aslında
tamamen bakıyorum. Okuduğun zaman temelinde sınıflar arası farklılıklar, ezilen, işte üstteki ezen niye eziyor, nasıl eziyor, ne hakla eziyor, alttaki bunu ne kadar hak ediyor, niye böyle gibi milyonlarca soru işareti barındıran.
Niye baş kaldırmıyoruz?
Aynen.
Baş kaldıran adamı işte dayak yeme durumu. Kemal Sunal bunu komik anlatır mesela.
Evet.
Ya işte gösterilmeyen filmleri vardır Kemal Sunal. Çok tabii. Siyasi. Mesela Yüz Numaralı Adam benim en sevdiğim filmlerinden bir tanesidir. Kesinlikle. Televizyonda yayınlanmaz. Hani bunu da hani sıkıştırabiliriz araya belki ama o da biraz daha tüketim çılgınlığına yönelik mesela.
Evet aynen öyle. O da kapitalist mesela, sisteme işte, bayağı bir şey
gene
var.
Bakıldığında 76-78 dönemlerinde olması gerekiyor bu filminde. Yani o dönemde çekilmiş bir tüketim çılgınlığına karşı duruş filmi bu da.
Evet.
Bir
kapitalizme karşı. Ki daha ne tüketiliyor karşı. O zaman acaba?
Tabii.
Şimdiki gibi bir durum da yokken. Biraz da öngörü.
Evet kesinlikle.
İçeren filmler tabii. O açıdan bakıldığında zaten zamansız, gerçekten zamansız filmler.
O yani yüzden bizim değerli bizim sinemamız için. Filmler.
Evet. Ne yazık ki bu oranda üretemiyoruz artık.
Listenizde var mı bilmiyorum da Yılanların Öcü vardı yasaklandı.
Yılanların Öcü.
Yayınlanma şarkısı bile yasaklandı Arif Say'la beraber.
Tabii Yılanların Öcü doğru.
Belki de onu konuşsaydık. Filmi izletmediler insanlara. Belki de o filmden sonra işte hani işte Atıf Yılmazlar falan o film yasaklandı. Biz yine orada da işte ağırlık sistemini eleştiriyordu. Tabii. Biz o zaman bunu yine eleştirmeye devam edelim ama komedi katalım dediler. Belki o yasaktan sonra...
Yani olabilir. Dediğin doğru.
Filmin şarkısını bir her şeyini yasakladı.
Hiç aklıma gelmedi Yılanların Öcü.
Benim de aklıma geldi. Şimdi sen önce iyi hatırladın. Yani. Geldi mesela benim de aklıma ama.
Bizim dış ses fena.
Dış
aradan ses. Bir giriyor valla.
Bir gün seni oturtacağız buraya. Sen var konuşacaksın.
Yeşilçam üzerine
konuşur. Gemide filmi var. 1998 Serdar Akar'ın yönetip yazdığı.
Yani bana göre efsane. Yani
Önder Çakar bu arada senaryosunda da. Evet. Onun da ismini geçmeyelim.
Efsane bir film yani.
Her konuda. Yani, çekimler, yönetmenlik.
Ben sadece şunu bir araya sıkıştıracağım. Sonra sana pas atayım Gemide hakkında. Son dönemde yine popüler oldu bu film. Niye? 140 Jornos diye bir YouTube kanalı var. Belgesel çekiyorlar çeşitli konular hakkında.
Evet, çok da güzel bir belgeseli var bu konu hakkında.
Ne yapacağız be Kamil diye işte. Evet. Bir belgesel çekmişler. Orada geçen bu filmdeki meşhur bir esrar kullanma sahnesi vardır. Burada der ki yazar. Biz onlara söylemedik. Bunu da burada ilk defa itiraf ediyorum. Biz aslında o sigaranın içine gerçekten uyuşturucu madde koyduk. Esrar koyduk. Bunu şimdi ben açıklıyorum diyor. İşte insanlar bunu güldü, eğlendi. Ekşi Sözlük'te Twitter'da olay oldu. Tabii peşine filmin başrol oyuncularından biri olan Yıldıray Şahinler çıkıp ben böyle bir şey yapmadım.
Yapmadım dedi.
Bu benim bilgim dahil değildir. Tabii böyle bir şeyin söylenmesi zaten suç.
Evet.
hani legal bir şey değil ülkemizde böyle. Yani Hollanda'dan, Kaliforniya'dan ya da Utah'tan falan, Utah'ta var mı hatırlamıyorum.
Neyse çok neyse. Geçmiş zamandan bahsettiği hani için bir problem belki içermiyor.
İçermiyor.
Hani dün biz bunu yaptık.
Dün yerine 10 sene 20 sene önce yaptık demek farkı var tabii ki.
Muhtemelen oradan biraz yırtıyorlar. Oradan yırtıyor. Söyleyen de o yüzden rahatlıkla söylemiştir evet. Zaten bunu.
Böyle bir anekdot var. Bunu evet, paylaşayım ilginç. Dedim. Film hakkında da senin yorumunu duymak isterim abi.
Yani konusundan ziyade Gemide'nin beni en çarpan yönü sertliği.
Çok sert. Gerçekçi. Dili de sert. Gösterimi
yani
de sert.
Bu Serdar Akar'ın sineması zaten dahil olduğu grup. Hani bu gerçekçilik üzerine ya. Bunu en iyi veren filmlerden.
Ona bir şey diyorlar. Yenilikçi sinemacılar mı? Bir şey diyorlar. Yenilikçi sinemacılar. Birkaç tane daha yönetmen var onlara.
Yani çok beraber. Başarılı ama. Yani hani bunu bu türü bir kere daha yeni doğurmuşken sen. Yani akımı tür demeyin. Tür değil pardon. Akımı.
Akım.
Akımı yeni doğurmuşken böyle bir ürün vermek. İşte Laleli'de bir Azize'den sonra bunu vermek. Daha doğrusu ikisi de birbirini takip eden filmler. Tamam. Örtüşen filmler. Bu gerçekçilik, bu sertlik inanılmaz. Yani olması gerektiği gibi daha doğrusu. Tabii. Çünkü bunun içine kurgu kattığında çok teatral geliyor artık bir yerden sonra. Sana gerçekçi gelmiyor. Anlattığın şey etkisini yitiriyor. Gemide bunu başka türlü sunabilecek bir hikayeye sahip değil. Bu şekilde çekilebilirmiş ve bu şekilde çekilmiş. En evet. Doğru şekilde çekmişler.
Yani burada da aslında hani baktığında sınıfsal farkı hani insandan insana yerine bu sefer insandan devlete
evet.
Çıkıyor. Çünkü hani çözmeleri gereken bir sorunu çözemeyen kişiler şehir
eşkıyalığına soyunuyorlar.
Yani polis yok mu, hukuk yok mu? İşte adalet yok mu kavramlarını taşladığı için de çok da sevilmeyen bir
evet,
filmdir aslında.
Ki bu dediğin şey zaten bu sorun yani hani şehir eşkıyalığına dönüşmek problemi, dönüşme problemi zaten görüyoruz işte ülkenin haline. Hani
İstanbul'un Burak, sorunlarından biri zaten.
Ya Burak bizim insanımızı hani bizim yardım için aldığımız Suriyeliler bile şu anda
kendi aralarında bir
kendi arasını geç yani bizim insanımıza bile racon keser haldeler.
Geçen öyle bir yerde haber gördüm yani ben.
Çok ilginç.
Suriyeli ile Pakistan'la dövüşmüş de başka bir uyruklu birisi bunları ayırmış. Yani biz nerede yaşıyoruz, onlar nerede yaşıyor? Baktığın zaman Fatih ilçesinde gerçekleşiyor olay galiba.
Yani o neyse o çok farklı bir konu ya. Bu konuya biz bir girersek sabaha kadar çemkiririz.
Hiç... Bunun için Çağlar Cilara'nın kendi videolarını evet. izleyebilirsiniz.
Kesinlikle. Biz o sulara girmiyoruz. Girmek istiyoruz, girmiyoruz. Zor tutuyoruz kendimizi.
O zaman son bir filmle.
Son ama
yani
en güçlülerden.
En güçlülerden bir tanesi. Türk sinemasında Çirkin Kral olarak bilinen Yılmaz Güney'in yazıp yönettiği. Yönetmen olarak da Şerif Gören'in yardımcı
aynen
oldu.
Aynen öyle. Yol.
Türkiye'de yaklaşık 17 ya da 19 yıl boyunca yasakta olan, yayınlanmayan Yol filmi 1982 yapımı. Bunda da zaten o dönem gene siyasi duruşundan kaynaklı. Hadi Yeşilçam diyelim. Yeşilçam'ın ona sırt çevirdiği Tarık Akan'ı görüyoruz burada da. Tarık Akan'ın ne kadar iyi bir oyuncu, ne kadar yetenekli bir adam olduğunu bu filmi bir kez daha görebilirsiniz.
Kesinlikle.
Yol filminin önemi de şundan kaynaklı. Bu da gene hani modernleşen dünyanın ötesinde modernleşen Türkiye'de kendisine yer bulmaya çalışan
evet.
Bir adamı anlatıyor. Tarık Akan'ın karakterini anlatıyor. Evet. Bu karakter bir mahkum.
Mahkum kendisi.
Bayram izni için serbest bırakılıyor.
Evet.
Ama adamın kafasında tek bir şey var. Kendisini aldatan karısını öldürmek. Çünkü töre bunu istiyor diyor. Çünkü o şekilde öğretilmiş
kodlanmış
kendisini.
Zaten.
Öyle yani, şey yapılmış.
Tek fakat, doğru bu.
Tek doğru bu. Aynen onun için. Bir yandan paralel olarak diğer dört mahkumu da görüyorsun.
Dört mahkumun hikayesi var.
Şeyi görüyorsun. Tarık Akan'ın eşini görüyorsun. Bağ kurmaya başlıyorsun. Tarık Akan'ın karakteri değişmeye başlıyor. Karısı Zine'yi korumaya çalışıyor. Töre ön plana çıkıyor. Burada şey görüyorsun bir noktadan sonra. Hani filmin gidişatı yarısından itibaren bambaşka bir yere geliyor. Okumuş insanla cahil insan arasındaki
evet.
uçurumu gösteriyor. Yani kulaktan dolma bilgi. O ona bir şey söylemiş. O ona bir şey söylemiş.
Hani bunu sorgusu sualsiz
almış ve onu kabul etmiş bu şekilde. Hayatının sonuna kadar da bunu kabul etmiş. O dogmatik düşünceyle aslında modernleşmeye çalışan Türkiye'nin düşüncesinin çarpışması. Evet. Zaten yasaklı olmasının sebeplerinden en büyüğü de o ki zaten hani Yılmaz Güney'den de kaynaklı yasaklı bir film.
O zaten. Yılmaz Güney'in kaderinde var o yani. O açıdan bakımda gerçekten önemli bir film. Hani bu da kesinlikle zamansız bir film. Yani defalarca açalım seyredelim yani.
Tabii.
Yani her döneme uyması da çok ilginç Türkiye'de. Hani bu Türkiye'nin aslında ne kadar kaygan bir tabakası olduğunu da gösteriyor. Evet. Yani biraz oyun hamuru gibiyiz hala. Yani,
ya da değişmediğini gösteriyor. 70'lerde neyse.
Ya değişsek de aslında
aktörler değişiyor.
Evet.
Hikaye aynı kalıyor.
Hikaye aynı. Sürekli
zihniyet.
Yırtıyor kendini ülke, değişmeye çalışıyor ama aslında baktığında böyle kabuğun şekli, tipi değişiyor kabuğun. Ama kabuk ve içindeki problemler hala aynı. Bu açıdan bakıldığında Yol zaten Türkiye'yi belki de en iyi anlatan filmlerden.
Bu şeyin Cem Yılmaz'ın reklam filmi vardı ya bir yerde, hani eğitim şart he falan diyordu. Hani şimdi onu yıllarca böyle şaka olarak aldılar ama katıldığı bir yerde söylemişti geçenlerde, şimdi her yerde röportaj vermeye başladı yeni filmlerin tanıtımı için. O hani ben onu diyor şey için aldım. Zaten hani süre gelen bir sorun vardı. Benim onu komik bir şekilde yansıtmam gerekiyordu ve bu şekilde yansıttım. Bu şekilde. Yani bizim aslında şunu unutmamız lazım. Komedyenler toplumdaki sorunları ön plana çıkartmak için komedi yaparlar.
Aynen öyle. Ve bunu bir cümleyle yapabiliyorsa öyle.
Zaten yeteneğini konuşturmuştur orada.
Yani Cem Yılmaz da çok ayrı bir konu o konuda. Çünkü hani kaynım bana kaydı vardır. Yani bu nedir? Bu çok komik belki komik. Ama söyleniş şekli, ses tonuyla bile komik belki ama ne baktığı zaman bozuk bir çok büyük bir problem değil mi Türkiye'de bu bahsedilen şeyler?
Evet.
Yani örtbas ediliyor, kimse kabul etmiyor. Bakıldın
ya bu şey gibi, hani konudan biraz çıktık gibi ama bir cümleyle hani toparlamak gerekirse. Toparla. Hani ırkçı şaka yapıldığı zaman rahatsız olur ya insan hani bir noktada.
Evet.
Hani ırkçı şakadan rahatsız olmuyorsan hani bundan da rahatsız olmaman lazım ama bir noktada da beyninin arkasında hani bunların bir sorun olduğunda farkında olman gerekiyor.
Aynen öyle.
Hani o düşünüldüğü zaman hani yoldan nereye çıktık gerçi, nereye geldik de.
Yoldan
hani
çıktık.
Yoldan çıktık. Bu arada bu yolu sakın şeyle karıştırmayın, internette arayıp o film de güzeldir. Viggo Mortensen'ın
The Road.
The Road'da. Onu da hani Yol diye bulabilirsiniz.
O en karanlık distopya
bahsettiğimiz film o değil. Sonra açınca burada niye Tarık Akan yok, niye Aragorn oynuyor derseniz.
Demezler canım.
Bilmiyorum yani.
Yok yok.
Gayri ihtiyar öyle bir şey olursa diye.
Özel ve çaktırmadan film tavsiyesi yaptıysa bakmayın.
Tabii. O zaman bizden bu kadar, olaysızlığa alalım. Eklemek istediğiniz başka film var mı?
Yok.
Bayağı gidiyorsun sen. Gidelim tamam. Biz zengin kalkışı yapacağız o zaman. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.